Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Felay Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de yayınımıza dahil olun. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen aktaralım siz sevgili dinleyenlerimize. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Thank you.
Dinlediğimiz bu güzel Balkan türküsünden sonra hemen konuğumuzla siz sevgili Hayatın Sesleri'ni tanıştıralım. Sakarya AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, özellikle bir Balkan türküsü seçtik. Çünkü günümüz dünyasında çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkan güç kavramından söz edeceğiz. Özellikle güç kavramı uluslararası ilişkilerde sıklıkla başvurulan bir kavram. Ancak biz tabii çevre ülkelere uyguladığımız bu yumuşak güç uygulamasından söz edeceğiz. Yumuşak güç uygulamasının sonuçlarını çok iyi görüyoruz. Ama biz bugün Balkanlar üzerinde yoğunlaşacağız. Balkanlar üzerine uygulanan yumuşak gücün sonuçlarından söz edeceğiz. Ama öncelikle bir yumuşak gücün tanımını yaparak başlayalım isterseniz efendim. Buyurun.
Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi... Uluslararası ilişkilerde, ülkeler arası ilişkilerde ülkelerin kullandıkları farklı enstrümanlar var. Birbirlerini etkilemek açısından kullandıkları enstrümanlar bunlar. Bunların bir kısmı hard power dediğimiz sert güç diye tanımlanabilecek unsur. Hı hı. İşte Rusya'nın gelip Kırım'ı askeri bir müdahaleyle koparıp alması bu kapsamda değerlendirilebilecek unsurlardan birisi.
Evet.
Oysa çağımızda toplumların daha çok tercih ettikleri ve karşı tarafı etkilemek noktasından başvurdukları yöntem yumuşak güç dediğimiz, soft power dediğimiz unsur. Burada daha çok kültürü kullanıyorsunuz, sanatı kullanıyorsunuz yahut bir takım insani yardım formüllerini kullanıyorsunuz. Türkiye'de gerçekten bir süreden beri işin bu boyutuyla ilgili bir farklı politika uyguluyor. Bunun bütün çevre ülkelerle alakasından söz edebiliriz ama bu programı aşacak bir boyut taşır.
Evet,
o bakımdan sizin de belirttiğiniz gibi Balkanlar ekseninde bunun nasıl uygulandığını ve nasıl sonuçlar elde ettiğimizi bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü hard power neticeleri itibariyle çok dikkat çeken ve derhal herkesin farkına varabileceği bir tablo ortaya çıkarırken soft power biraz itinayla gerçekleştirilmesi gereken bir işlem.
Yalnız hard power'la soft power hep birbiriyle de ilişkili galiba.
Birbiriyle bir bakıma ilişkili ama burada şahsen benim de mizaç olarak tercih etmem gereken, tercih edilmesi gereken doğru olanın soft power olduğunu
elbette,
düşünüyorum.
Elbette tabii ki yumuşak güç bazen sert gücü azaltabiliyor
onun yapamadığı unsurları yapıyor. Ama soft power'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle öğretmenlerin anlattıkları bir örnek vardır. Çocuk eğitimiyle ilişki kurarken anlatırlar. Ben bunu bu soft power ilişkisi açısından da uygun düşeceği kanaatindeyim. Bilirsiniz çocuklar özellikle yazın tatile gittikleri zaman meraklıdırlar. Kumsalda kendilerine kumdan kuleler yaparlar,
evler
yaparlar, şekiller yaparlar ve bunun için büyük bir emek harcarlar. Yani saatlerce uğraşırlar, koşuştururlar, yardımlaşırlar. Kimisi kovayla su taşır, kimisi küçük kazmasıyla yahut küreğiyle katkıda bulunur. Saatlerce süren bu işlem... Bazen denizdeki bir hareketlenmeden sonra ortaya çıkan bir dalgayla bir anda yerle bir olabilir. Yani burada soft power hem kurulurken çok itinayla kurulması gereken bir iş, hem de sürdürülürken itinayla muhafaza edilmesi ve bu gibi sellere karşı korunması gereken bir iş. Türkiye bunun bir süreden beri çok başarılı örneklerini veriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Bunun enstrümanları var tabii. Bu enstrümanlardan da söz etmek ve onlara teşekkür etmek lazım. Mesela TİKA bunlardan bir tanesi.
Evet.
Gerçekten Türkiye'nin çok isabetle kurduğu, gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisidir bu. İkinci olarak AFAD yine bu çerçevede saymamız gereken unsurlardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'deki bu mültecileri büyük ölçüde koruyup kollamak açısından ve değerlendirmek açısından. Ama benim açımdan daha önemli olan mesela şahsen kuruluşuna da katkıda bulunduğum Yunus Emre Enstitüsü bunlardan bir tanesi. Balkan ülkelerinde bir iki ülke hariç hemen hemen hepsinde bunların ofisleri var. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yine bu çerçevede mutlaka değerlendirmemiz gereken işlerden bir tanesi. Ve şimdi yeni örgütlenme aşamasında olan Maarif Vakfı.
Hı
Bunlar aracılığıyla Türkiye gerçekten Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsinde ofisler açarak, biraz önce de söylediğim gibi uygulama alanları oluşturdu kendisine. Mesela burada kırsal kesime yönelik bir takım uygulamalar var. Eğitime yönelik, TİKA açısından söylüyorum, okul inşaları yahut bir takım restorasyonlar, bir takım yol gibi, köprü gibi faaliyetlere yönelik uygulamalarla toplumun Türkiye'ye karşı bir teveccühünü kazandı. Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü oradaki Türk kültürünü temsil eden çok önemli bir unsur olarak bizim oradaki diplomatik faaliyetlerimizin çok görünür bir yüzü oldu. Türkiye 90'lı yıllardan beri bu Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyla eş zamanlı olarak hareket ederek çok iyi bir iş yaptı. Çevre ülkelerden, yani akraba topluluklar diye tanımladığımız ülkelerden büyük öğrenci projesi kapsamı çerçevesi içinde öğrenciler getirdik Türkiye'ye. Bu öğrenciler Türkiye'de yüksek öğrenimlerini tamamladılar. Çok azı ülkemizde kaldı ama bunlar tekrar ülkelerine döndüler. Ve ülkelerine döndükleri zaman her biri Türkiye'nin bir anlamda orada yaptıkları işler çerçevesi içinde aynı zamanda Türkiye'nin kültür elçileri oldular. Çünkü bu dili biliyorlar, bu toplumu tanıyorlar, bu toplumun niyetlerinin farkındalar. Bunlar da kendi çevrelerinde bir yumuşak güç oluşturdular, bir pozitif algı oluşturdular. Şimdi artık onların önemli bir kısmı, mesela Balkan ülkelerindeki büyükelçiliklere veya büyükelçiliklerin bir alt kadrolarına bakacak olursanız, buralarda çalışanların çok önemli bir bölümü Türkiye'de öğrenim görmüş
öğrenciler.
Evet. Dolayısıyla bunlar da bu ilişkilerin pekişmesinde çok önemli bir rol oynadılar. Ama daha dikkat çeken bir hususu, somut bir olguyu burada gündeme getirmek istiyorum. Bundan iki ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna ve Sırbistan'ı içine alan bir resmi gezi düzenlendi.
Evet.
Ve bu geziye ben de katıldım. Burada gördüklerimi vurgulamak istiyorum. Benim söylediklerimin şu bakımdan ehemmiyeti var. Ben 1981 ve 83 yılları arasında Belgrad Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Dolayısıyla 80'li yıllardan itibaren Balkan ülkelerinde yaşayan insanların ve Balkan ülkelerini yönetenlerin Türkiye'ye nasıl baktıklarını biliyorum.
Nasıl bakarlardı o zaman?
O yıllardaki bakış bir mukayese ortaya çıkarması açısından fevkalade önemli. O yıllarda bir kere dünya, biliyorsunuz, Soğuk Savaş kapsamı çerçevesi içinde iki kutuplu bir dünyaydı. Bahsettiğim yıllarda şimdi Sırbistan diye tanımladığımız ülke çevresindeki altı ülkeyle birlikte Yugoslavya'yı meydana getiriyorlardı. Ve burada Balkan ülkelerinin hemen hemen tamamı, tabii Yugoslavya'nın da tamamı eski bir Osmanlı iç ülkesi halinde olduğu için, Osmanlı'nın bir parçası olduğu için ve Türkiye'yi de şimdi Osmanlı'nın devamı olan bir ülke olarak tanımladıkları için çok düşmanca bakıyorlardı. Ve o günkü stratejinin temel argümanlarından bir tanesi de Osmanlı'nın bu ülkeleri nasıl sömürdüğüne dair bir takım iddiaları okullarda eğitimin bir parçası olarak gündemde tuttuğu için de yetişen her bu okullardan geçmiş hemen hemen herkes meseleye son derece düşmanca bir perspektif çerçevesi içinden bakıyorlardı. Oysa geçtiğimiz yıllar içinde tablonun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bir kere Osmanlı'nın, şimdi bugün gayet net görülüyor ki, bu coğrafyada kimsenin kimliğini değiştirmek gibi, dilini değiştirmek gibi, dinini değiştirmek gibi bir yaklaşım içinde olmadığını, burada Boşnaklar ve Arnavutlar gibi büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ederek bizim kültürümüze daha yakın bir konum elde etmiş olmalarının da bir zorlamadan dolayı değil, tamamen işte bugün konuştuğumuz bu yumuşak güç çerçevesi içinde bir özendirme kapsamı dolayısıyla gönüllülük esası üzerinde olduğu artık tarihi gerçekler çerçevesi içinde daha net ortaya çıktı. Bütün bunlar yavaş yavaş bu baskılar ortadan kalktıktan sonra şimdi bu son geziyle geldiğimiz noktaya dair dikkate değer bir iki örnek vermek istiyorum.
Evet.
Ben dinleyicilerimiz bilmeyebilir ama şu açıdan ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yaptım. Dolayısıyla 100 kadar devlet başkanını Çankaya'da, yaklaşık rakam söylüyorum, ağırlamışızdır. Hiç olmazsa bunun yarısı kadarında da bir yurt dışı seyahatlerle bu protokolün nasıl icra edildiğini bilen birisiyim. Biz gece saat 1'de indik Belgrad Havaalanı'na ve orada Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırbistan Başbakanı ve bütün kabine uçağın kapısında Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar. Bu dünya protokol tarihinde olan bir uygulama değildir.
Evet.
Bunun da katiyen bir zorlayıcı amir hüküm çerçevesi içinde olmadığını ifade etmek lazım. İşte Türkiye bu 15 yıldan beri uyguladığı soft power dediğimiz hususlarla, üstelik de bir yatırım alanı olarak bir takım iş adamlarının bölgede gerçekleştirdikleri olumlu yatırım faaliyetleriyle birlikte böyle bir tabloyla karşılaşıldı. Bir gün sonra Novi Pazar'a gidildi. Novi Pazar'ın bir özel konumu var. Novi Pazar bir Müslüman bölgesidir. Sancak bölgesi dediğimiz bölgenin başkentidir ve nüfusunun %90'dan fazlası Müslümanlardan ve Müslüman boşnaklardan meydana gelen bir bölgedir. Novi Pazar ve çevresinin 140 bin civarında nüfusu var. O gün 100 bin civarında insan şehrin merkezindeydi ve bir zaten o kadar insanı alabilecek bir meydanı yok. Meydanda, sokaklarda, caddelerde, hemen her yerde büyük bir tezahüratla ve büyük bir alakayla karşıladılar. Bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye yakın dönemde kendisine bir dost kuşak meydana getirdi çevre ülkelerde, ki siyaseten her ülkenin hedefidir. Yani kendisine bir dost kuşak meydana getirmek, bu dost kuşağı da ne kadar geriye doğru açabilirse o kadar o ülkenin itibarı, o ülkenin popülaritesinden söz edilebilir. Bu çerçevede Türkiye hem Balkanlarda, hem Orta Doğu'da, hem Kuzey Afrika'da, hatta Afrika'nın daha büyük bir kitlesinde, hem de yine başka tür ilişkiler, soydaş ilişkilerimiz çerçevesi içinde Orta Asya'da ortaya çıkardığı bu kuşakla birlikte, bu dost kuşağıyla birlikte çevresinde kendisiyle alakalı pozitif düşünen bir çember meydana getirdi, bir kuşak meydana getirdi. Bu bakımdan ben Türk dış politikası şu veya bu biçimde eleştiriliyor ama bunun Türkiye'nin tarihinde ilk defa bu ölçüler çerçevesi içinde oluştuğunu biliyorum. Bunun sağladığı bize şöyle avantaj var. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde özellikle bazı Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizde gerginlikler ortaya çıktı.
Evet.
Şimdi o gerginliklerin bertaraf edilmesi için onlar tarafından Türkiye'ye yönelik bir takım zeytin dalı uzatmaları,
evet,
söz
konusu. Çabalar var.
Çabalar var. Ben bu çabaların tamamen Türkiye'nin elde ettiği bu dost kuşakla ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Şimdi az önce dediniz ki soydaş ilişkiler içerisinde, çerçevesinde dediniz. Tabii bizim bir ortak tarih ve kültürümüz var. Bunun da etkisi var mı? Çünkü yumuşak gücün kaynakları arasında yer alıyor tarih ve kültür tabii
diaspora.
Ki. Diğerler, değerler ve politika dolayısıyla ekonomik durum, jeopolitik konum ve coğrafya, bunların da çok büyük etkisi var galiba.
Şüphesiz çok büyük etkisi var. Burada dediğiniz gibi Balkanlarda bir kere bizim soydaşlarımız,
evet,
var. İki, Balkanlarda bizimle aynı dini paylaşan, biraz önce söyledim işte Boşnaklar var,
evet,
Arnavutlar var, Pomaklar var, Torbeşler var. Dolayısıyla bunlarla birlikte bir ortak kimliğimiz var. Bunların elbette doğal olarak mesela Sırbistan'da yaşayan bir Sırba oranla yahut Hırvatistan'da yaşayan bir Hırvata oranla yahut Bosna'da yaşayan bir Sırba veya Hırvata oranla bir Makedona oranla daha bu yumuşak güçten etkilenmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz ama ben asıl Belgrad'da ortaya çıkan tablodan bahsederek orada bile nasıl bir pozitif,
evet,
algı yarattığımızı,
evet,
söylemek istedim. Yoksa işte yine biraz önce ifade ettiğim gibi Novi Pazar'daki tablo bu kardeşlik esası, ortak bir kültürü ve tarihi paylaşma esası üzerindeki yaklaşımdır. Bu Türkiye'nin elde ettiği yumuşak güç çerçevesi içinde bir pozitif değerden daha söz etmemiz gerekir.
Nedir efendim?
Bu da Türkiye'nin son yıllarda dizilerle elde ettiği başarıdır. Hı hı. Türkiye dünyada neredeyse dizi ihracı noktasında çok önemli ülkelerden birisi haline geldi. Ve bu dizilerde Türkiye'ye yönelik bir olumlu algı oluşturdular. Hatta size şu kadarını söyleyebilirim. Balkanlardaki bizim soydaşlarımız gündelik konuşmalarında yerel bir dil, yerel bir ağız kullanırlar daha doğrusu. Şimdi yeni nesilde neredeyse bu yerel ağız kayboldu. Bunun büyük ölçüde sağlayıcısı diziler olmuşlardır. Hı. İstanbul Türkçesi artık oralarda gençler arasında, yeni yetişen çocuklar, evet, arasında özenilerek kullanılıyor. Hı hı. Artı bu sayede mesela biraz önce bahsettik, bu Yunus Emre Enstitüsü'nde Bosna'da, Makedonya'da, başka şehirlerde sadece soydaşlarımız ilgi göstermiyorlar bu kurumlara. Bu diziler dolayısıyla bir sürü insan Türkçe öğrenmeye yeniden merak sardı ve neredeyse dolup boşalıyor yani bu Yunus Emre Enstitüsü'nün sınıfları Türkçe öğrenmek isteyen kişilerle alakalı. Başka bir şey daha sağlandı. Mesela Bosna'da liselerde Türkçe bir seçmeli ders haline getirildi. Bütün bunlar gösteriyor ki Balkanlarda Türkiye başarıyla, uyguladığı politikalarla bir dost kuşak meydana getirdi. Bence burada sadece bunu soft power'la da izah etmemek lazım. Bence hard power'ın ve soft power'ın ortasında bu ikisinin, sizin de konuşmanın başında ifade ettiğiniz gibi, bu ikisinin dengi olabilecek veya ortalaması olabilecek bir erdemli güçten bahsetmek lazım. Ben, evet, böyle tanımlıyorum, böyle tanımlanabilir. Bunun sayesinde de insanlar güven duyuyorlar. Yani bakın, geçtiğimiz günlerde iki tane karakteristik örnek oldu. Bu Filistin meselesi dolayısıyla, hı, daha doğrusu Kudüs meselesi dolayısıyla Amerika, bugün de haberlerde var, Filistin'e yaptığı insani yardımı kesti. UNESCO'da geçtiğimiz günlerde kendi istedikleri doğrultuda kararlar çıkmamasını bahane ederek UNESCO'ya ödedikleri yıllık aidatlarını bundan böyle ödemeyeceklerini söylediler. Türkçe'de başa kakmak diye bir tabir, evet, var biliyorsunuz.
Evet.
Yani siz bir çocuğa bile yaptığınız iyiliği hissettirmeye kalkışsanız bu onda ciddi şekilde bir rahatsızlık doğurur. Hele bunun bir toplumsal yapıya yönelik yaptığınız takdirde, bir toplumu böyle küçümsediğiniz, hı hı, ve benim dediklerimi yapmıyorsan sana yardım etmeyeceğim gibi böyle parmak sallayarak bir iş yaptığınız takdirde bu toplumda nasıl bir yaralı bilinç oluşturacağını ve insanları öfkeyle karşı tarafa yönelteceğini kolaylıkla görebilirsiniz. Türkiye işte erdemli güçten bunu kastediyorum. Yani Türkiye bunu bu insanlara asla başa kakmak gibi bir yaklaşım içinde olmadan, bunu insanlığın doğal bir refleksiymiş gibi yansıtarak orada çok ince ayar bir çizgi tutturdu diye düşünüyorum.
Evet. Asıl o yumuşak gücü kullanmasını çok iyi bilmek gerekir ki Türkiye'de bunu yapıyor.
Ben diyorsunuz, çok başarıyla yaptığı kanaatindeyim. Ve bu iyi niyetin karşılığını alıyor bugün Türkiye. Hı hı. Ve ben önümüzdeki günlerde de bunun başka alanlarda da aynı şekilde Türkiye'nin lehine bir olumlu tablo çıkarabileceği kanaatindeyim. Biz bugün Balkanları konuştuk. Sizinle Orta Doğu'yu da konuşsaydık benzer bir tablo ortaya çıkacaktı. Orta Asya'yı da konuşsaydık benzer bir tablo ortaya çıkacaktı.
Çünkü çok sık kullanılan bir kamu diplomasisi aslında.
Evet, evet. Burada bir şey daha söylemek lazım. Onların da hakkını vermek lazım. Türk ihraç ürünleri de bu noktada olumlu bir katkıda bulunmuştur. Mesela ben Orta Asya boyutundan biliyorum. Orta Asya'da Türk malları ile ilgili imaj nedir diye soracak olursanız, size söyleyecekleri şey, Avrupa ürünleri kadar pahalı değil, Çin malı gibi kalitesiz değil diyorlar.
Evet.
Bence çok önemli. Bu da yakalanmış,
evet,
iyi bir başarıdır. Dolayısıyla zaten soft power bunların toplamından ibaret bir şeydir. Türkiye başarısız olduğu alanlardı bunlar. Biz daha çok, hep şu söylenirdi, biz savaş meydanlarında kazanırız ama masada kaybederiz. Türkiye artık bu işleri öğrendi ve masada ve masa gerisinde de bu işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğinin iyi örneklerini verdiği kanaatindeyim. Bunları sizinle paylaşmak istedim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten ülkemizin dış politikasında başvurmuş olduğu yumuşak güç sayesinde pek çok somut şey elde etmişiz. Özellikle bugün Balkanlara değindik ki daha sonra belki de değineceğiz. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Orta Doğu ya da başka ülkelerle bu anlamda somut gelişmelerimiz var. Hatta bunun erdemli güç olarak devam edeceğini vurguladınız. Evet.
Evet.
Peki. Efendim, başka ekleyeceğiniz bir şey var mı bununla ilgili?
Yani benim özet olarak söyleyeceklerim bunlar.
Bu kadar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun,
ben
var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sizi yeniden stüdyomuzda görmek isteriz. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Sakarya AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. sihirli sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve İletişim Uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün Sihirli Sözcükler'de gençlik edebiyatından söz edeceğiz. Gençlere gençliği anlatan kitapların yazılmış olduğu kitaplardan söz edecekmişiz evet. gibi geliyor aslında gençlik edebiyatı deyince
evet.
değil mi?
Evet, evet. Aslında iki açıdan değerlendirmek lazım bu başlığı. Biri gençlerin kendi ürettikleri ve kendi okuyucusu oldukları edebiyattan. Bir de gençler için yetişkinler tarafından üretilmiş ya da dünya klasikleri arasından gençlere hitap eden eserlerden bahsetmek gerek. Ama ben dinleyicilerimize ilginç geleceğini düşünerek çok bilinmeyen bir alandan bahsetmek isterim. Aslında şöyle, yetişkinler tarafından çok bilinmeyen ama gençler tarafından da neredeyse artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş bir okuma yazma platformundan bahsetmek evet. durumundayız. 2006 yılında Kanada'da kurulmuş Wattpad. Bir tam karşılığı bu sanırım, bir okuma ve yazma uygulaması. Kanada'da ortaya çıkmış, orada tasarlanmış ancak dünyada en çok 4 ülkede kullanılıyor. Birincisi Amerika, ikincisi Hindistan, üçüncüsü Filipinler, dördüncüsü Türkiye. Kullanım sıklığı ve kullanıcı sayısı bakımından.
Acaba baştan sona okunuyor muymuş?
Şöyle, tabii ki toplamda 4 milyon yazarı var Wattpad'in son rakamlarına göre, kendi beyanlarına
Hepsi
göre.
Hepsi genç mi?
Çoğunluğu genç. Artık hatta Wattpad ilk çıktığında küçük bir itiraf, ben de katılmıştım. Fakat çok genç bir okuyucu kitlesi tarafından değerlendirildiğinizi gördüğünüzde yazar olarak orada çok bulunmamayı tercih etti bir kesim, öyle söyleyebilirim. Bizim açımızdan
neden, eleştirileri mi sert?
Yo, düzey farklı yani, hani okuyucunuzda uygulamanın iyi tarafı şu, her yazar, her şair ürettiği yazının, metnin birisine ulaşmasını ve onda da bir değer bulmasını umar. Hı hı. Ve bunun dışında bir geri bildirim, bir geri kazanım çok düşünülmez yazarlar ve çizerler, şairler açısından. Sanatçının böyle bir tarafı var çünkü. Şimdi bu uygulamada da durum şu, siz yazıp sunduğunuzda değerlendirmelerini alabiliyorsunuz. Fakat yazdığınız metnin okuyucularını siz seçemezsiniz. Hı hı. Zaten hep böyledir. Evet. Kitabı yazdığımızda biz veririz ve birileri tarafından değerlendirilir. Okuyucu kitlenizi seçememenin getirdiği bir durum var. Hani kitabınızın belki daha çok 10-18 yaş arası okuyucuların kitap satın aldığı bir kitap evinde durduğunu hayal ederseniz, ancak durum bu gibi olduğundan evet. yazarlar da belki buna göre şekillendi Türkiye'de. Çeşitli ülkelerde farklı bir duruşu olmuş Wattpad'in. Dünyada belki de ilk defa farklı platformlara, farklı mecralara yazıların aktarılmasını sağlayan ülke Filipinler. Bizden çok önce onlar başlamışlar 2011'de. Bu da şu demek, oradaki popüler yazarların, ki bu popülerlik ciddi bir popülerlik yani, hani şöyle söyleyelim, biz bugün Türkiye'de herhangi bir basılı eser 3000'in üzerinde sattığı zaman iyi bir satış olduğunu hı hı. düşünüyoruz. Böyle 10.000'lerde falan sattığı zaman çok satan bir eser olduğunu düşünüyoruz. Wattpad'deki okuma oranları milyonla ifade ediliyor. Çok okunanlar 100 milyonun üzerinde okuyucu bulmuş oluyorlar. Şimdi çok tabii, yüksek rakamlara ulaşabiliyorlar.
Evet, yani bu rakamlar güzel rakamlar tabii, okunuyor evet. olması, ama şimdi yazmak için de birazcık bilgi ve birikim gerekiyor herhalde. Yani o yazdıklarından ne alabilirler okuyanlar?
Tam da eleştiri noktası bu. Yetişkinler tarafından değerlendirildiğinde Wattpad'in Türkiye'deki çok yazarları, çok satarları, öyle söyleyelim, biraz acımasız bir şekilde değerlendiriliyorlar. Ben de okudum birkaç tanesini hızla.
Nasıl
okuyabilirsiniz?
Dilleri?
Yani edebi açıdan çok değerlendirmemek gerek. Evet. Çünkü cesaretlendirilmesi gereken bir girişim olduğunu düşünüyorum.
Elbette, orası öyle.
Ancak yazarları değerlendirirken bizler yazarın yazdıkları kadar kendi okuduklarıyla da değerlendirmek durumunda, hı hı, kalırsınız. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Çünkü 17-20 yaş aralığındaki yazarlardan bahsediyoruz. 12-18 yaş aralığındaki okurlardan bahsediyoruz. Yani, evet, gerçekten bir gençlik rüzgarı esiyor bu anlamda Wattpad'de. Kendilerini de aslında ergen olarak tanımlamayı pek sevmiyorlar. Genç yetişkin ifadesini kullanmayı tercih ediyorlar. çünkü yani gençler ama aynı zamanda yetişkin olarak kabul edilme ihtiyaçları da var. Bunu da haklı görmek lazım. Ben okurken kitapları, hatta kendimi tuttum yazmadım oraya ama sizin de konuklarınız arasında Doktor Sinan Canan var, Profesör, evet, Doktor. Sinan Canan'ın kitaplarını ve Sinan Canan'ın söyleşilerini, programınızın bölümlerini izlemelerini isterdim. Çünkü beyin çalışmak lazım. Bu tür böyle bir yaş aralığına çalışıyorsanız edebi olarak. Platformun Filipinler'deki bu televizyon, Wattpad'deki dijital kitapların kitap olarak basılması gibi bir girişimin verimli olması sonucu dünyaya örnek olması da mümkün, hı hı, olmuş. Dolayısıyla Türkiye'ye gelindiğinde özellikle 2015'ten sonra merkezin de 18 artıya döneceğiz diyerek bir girişiminin olması, Kanada'nın da girişiminin olmasının ardından rüzgar Türkiye'de daha güçlü esmiş. Popüler yazarlardan bahsedelim.
Ona geçmeden önce hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi genç yazarlar, genç yetişkin okurlar gençlik meselelerine mi değiniyorlar?
Kısmen, evet. Aslında artı değerlerine bakacak olursanız kullanılan dil, yetişkinler açısından baktığınızda yetersiz, ciddi dil bilgisi hataları olan, anlatım bozuklukları içeren uzun cümlelerin, betimleme yapacağız derken sözcük seçiminde bazı bizim boşluk dediğimiz, hani bir şey söylemek istersiniz ama başka bir şeye döner mana, öyle şeyler olabilmiş. Fakat okuyucu açısından bu çok samimi ve sürükleyici bulunmuş. Ve okuyucunun da günlük hayatındaki derdine deva olabilecek konuları içermişler. Çünkü çok satanları, bu arada genç hanım yazarlar, çok mutlu oldum bundan. Türkiye'de Wattpad'den çıkarak basılı kitapları bulunan yazarların herhalde %90'ı kızlar.
Evet.
Dolayısıyla bu genç kızların bir kere kendilerini yazarak ifade etmeleri güzel. Ve okuyucuları da kızlar. Yani kızların okuduğu, ağırlıklı kızların yazıp okuduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu çok güzel. Biz çünkü okuma oranlarının düşmesinden çok dertliyiz memleketimizde. Konulara bakacak olursanız kurgu açısından aşağı yukarı bir ya da iki tane yapı kullanılıyor. Çok değişken bir şey yok. Fantastik kurgu çok konu başlığı açısından da, içerik açısından da çok talep edilen bir başlık. Öyle ki Wattpad'in içinde bir fantastik başlığı var. Onun dışında işte kurt adamlar, vampirler, hani fantastiğin altında kurgu, evet, uygulayabileceğiniz, yer verebileceğiniz şeyler ayrı başlıkları olmuş. En popüler isimleri arasında yazarların Büşra Yılmaz var. 4N1K diyelim kitabının adı. Bununla çok popüler olmuş. 30 milyon okuyucusu var. Fakat Wattpad'deki bu yaklaşık, bu kitaba dair 30 milyon okuyucusunun ötesinde 100 binin üzerinde kitabı satmış Türkiye'de.
İyi bir rakam.
Çok, çok. Filmi çekilmiş. 200 bin civarında izleyici çekmiş. 337 salonda girmiş. Yani bu vizyon açısından ciddi bir başarıdır. Büşra Yılmaz, doğruysa bilgim, 20 yaşında ama kitabı yazdığında henüz 18-19 yaşında, kendi yaşadıklarından yola çıkarak yazmış zaten. Yani bir derdim vardı ve ben bunu anlatmak istiyordum diyor yazarlar zaten. Bir diğer yazarı ki adaşı Büşra Küçük, TÜYAP Fuarı'ndan belki hatırlayanlar olacaktır.
İzdiham vardı.
İzdiham vardı hem Büşra Yılmaz hem Büşra Küçük için. Aşağı yukarı 1000'e yakın, 600-700 civarı kişinin imza almaya geleceğini düşünürken 5000 kişi gelince salonun ayıran duvarları, separatörlerinin yıkılma tehlikesi ortaya çıkınca yazarları dışarıya kaçırmak zorunda kalmış yayın evleri. Öyle bir izdihamla karşılaşıyorlar. Evet. Büşra Küçük'ün de Kötü Çocuk adlı kitabı var ki kitap kadar kitap kapağıyla da meşhur olmuş bir kitap. 80 milyon okuması var Wattpad'de bu kitabın. 300 bin satışı var yine Türkiye'de ve film olarak da vizyona girmiş. Yani hani ne kadar güçlü bir alanı hareket ettirdiklerini görebiliyorsunuz.
Hı hı, evet.
Yayın evleri açısından her zaman, her yayın evini zan altında bırakmayalım ama çoğu zaman budur ölçü. Satar mı? Satarsa, hı hı, ne kadar satar? Ne kadar süreyle satar? Yani bir yıl satıp bitmesi mi, yoksa 5 yıl uzun süre sizi satarak finanse edecek bir kitaba mı yatırım yaparsınız? Bu kitaplar henüz buna çok cevap vermiyorlar. Yani çok satıyorlar ama popülerlikleri ne kadar süre devam edecek? Aşağı yukarı işte 4 yıldan falan bahsediyoruz. Hiç fena değil. Bir diğer yazar Öznur Yıldırım, Yabancı diye bir serisi var. 120 milyon okuması var.
O zaman şunu çıkarabilir miyiz? Gençlik edebiyatının yazarları genç olmalıymış demek.
Evet, evet. Gençler aslında bir tür arkadaşlık ilişkisine döndüğü için sihri interaktif olmakta. Yani karşılıklı etkileşime odaklı gençler.
Evet.
Birazcık tabii insanın kendini geliştirmesi için alışkın olduğu iletişim dilinin biraz dışına çıkması, hı-hı, gerekir. Ama ilk başlangıç noktası genellikle alışkın olduğumuz tarzdır. İnteraktif olmaya, karşılıklı etkileşimli olmaya çok ihtiyaç duyuyorlar. O yapıya cevap veriyorlar. Öyle ki bu kadar popüler olmasını sağlayan şeylerden biri de örneğin YouTuber'ların okudukları kitapları. İşte 13-14 yaşındaki birinin oturup ben bunları okudum, şunu beğenmedim diye kendince okuma yorumlarını paylaşması sonucu da bu okuma oranları yükseliyor.
Evet.
Gençlik edebiyatına biz birazcık daha hani bilen ve masa başında oturan taraf olarak baktığımızda şunlara çok önem veriyoruz. Bir eserin gençlik edebiyatına dahil olması için temelde, prensipte neye ihtiyacı var? Bir, büyüme motifinin olması lazım. Eğer eserin içinde bir büyüme süreci, büyüme motifi olmazsa zaten gençlik edebiyatı içerisinde yer alamıyor.
Hı hı.
İki, yapısal, fiziksel ve sosyal şiddetle baş etme yolları olması lazım. Şimdi bu çok önemli bir başlıktır. Yapısal şiddet ergenlik şoku. İşte bu yüzden Sinan Canan'ın kitaplarını hararetle, evet, tavsiye ediyoruz. Bu süreci çok iyi çözümleyebilen yazarın işi daha kolaydır okuyucusuna ulaşmak için. Fiziksel şiddetle baş etmek gerek. Bu fiziksel şiddet genellikle sözlü olabiliyor. Fiili de olabilir tabii ama özellikle sözlü akran şiddetine çok uğrar ergenler. Çok acımasız eleştiriler, acımasız yorumlar, takım olma hali. Bununla baş etmeye dair teknikler, yollar önermeli eser. Aynı zamanda da sosyal şiddetle baş etme yolu. Bu da şu demektir ki dünyaya şahitlik eder ergen. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımız, genç yetişkin arkadaşlarımız her yaşta olduğu gibi bu sosyal olayların zorluğundan etkileniyorlar. Ve ev dışındaki yaşama duygusuna da adapte olmalı. Bunu tercih eder genç. Yani çocuk edebiyatı evin içinde olmak ister ama ergen edebiyatı dışarıda olmayı öğütlemelidir. Bu yüzden fantastik kurgu çok cazip. Bütün bunlara cevap verebilen
bir kurgudur. Şimdi ben de onu soracaktım. Fantastik kurgunun sebebi ne onu seçmelerindeki diye?
Çünkü günlük yaşamın ötesinde bir yaşama dair bir ergime noktasıdır ergenlik, hı hı, zaten. Yani o gelişmişliği yaşayabilmek adına koşulları zorlarsınız ve zaten biraz örneğin siz benim annemseniz size karşı özgürleşmem gerektiği için günlük hayatın dışında bir dünyaya daha açıktır ve daha cazip gelir. Bu yüzden hem yazarlarına hem okurlarına fantastik kurgunun devlerini tavsiye ederek bitirelim isterseniz.
Evet, evet.
Ursula Le Guin okunmalı mutlaka. Frank Herbert, Dune okunmalı. Ursula Le Guin'in Karanlığın Son Eli, Yuvaya Dönüş, Yer Deniz Büyücüsü gibi bu alanın kültleri mutlaka iyi hazmedilmeli. Ve tabii Anton Çehov, betimleme yapmayı çok seviyorlar çünkü eserlerinde, evet, sıklıkla karşılaştım onlar. Ve bizden de yine betimlemenin Memduh Şevket Esendal olmazsa olmazı, Sait Faik olmazsa olmazı, interaktif olmanın başka yollarını bulmak lazım. Yazar her zaman cevap vermeyebilir klavye başında ama Sait Faik de Memduh Şevket Esendal da kalbimize cevap veriyor. Dilerim daha zengin ifadeleriyle karşılaşacağız. Güzel bir alan çünkü.
Evet, evet, bence de öyle. Çok teşekkür ediyoruz
sevgili
Berna Kutlu Ataf. Haftaya yine birlikte olacağız. Sihirli Sözcükler Köşesi. köşemizde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin programı sizler için. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente beklerken her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Akşam olur karanlığa dalarsın, akşam olur karanlığa dalarsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Beni koyup yad ellere varırsın, beni koyup yad ellere varırsın. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Saraltın yaptırsam yarın boynuna, saraltın yaptırsam yarın boynuna. Vallah güzellerin düşmanı çoktu. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Vallah güzellerin düşmanı çoktu. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni.
Sesleri.